Ayrım 16, sayfa 149. Göksel kenara çekilip denize yol verirken kararını da vermişti. Bir hayvan gibi üçgüdüsel ve netti. Bu adam nereye giderse peşinden gidecekti. Metrelerce yükseklikteki tavan, dev ahşap ağaçlarla sıra sıra desteklenmişti. Tavana yakın yerden çok yukarıda, üst kısımda oval pencerelerden süzülen ışık dalga dalga akıyordu içeri. Binanın tabanına yığılmış kum tepesinin üstüne yuvalanmış, güvercinler aniden havalanınca Göksel ve Deniz bir an irkildiler. Ama havalanan kuşların senkronize bir şekilde binanın içinde dolanmaya başlanması ikisinin de kıpırtısız bıraktı. Sağdan sola dönen, sonra da aniden yön değiştiren sürü, tesadüfe yer vermeyen bu hayatın işaret diliyle konuşması gibi dönüşlerini tamamladılar ve kırık olan pencereden uçup gittiler. Her tarafta kuş pisliği olmasına ve bu binanın bu güvercin sürüsünün yuvası olduğuna emin olmalarına rağmen bir daha geri gelmedi güvercinler. Sanki binadaki nöbetleri bitmişti. 8. Ada. Bu stajyer kız kesinlikle gitmeliydi. Tulga'yla cilveleşmesi, ona böyle bakması tahammül edilemezdi diye düşündü kafasına kulaklığını takarken. Müzik yapması için her firmadan reklam teklifi yağıyordu ve günlerdir stüdyodan çıkmıyordu. Gece uyumak için eve ancak gidiyor, vardığında da kafayı vurup yatıyordu. Tugay'ın verdiği haplar uyumasını, sabah çektiği kokain ise uyanmasını sağlıyordu. Birkaç ay içerisinde ev alacak kadar parası olmuştu. Kazancın sadece %10'u bile oldukça iyiydi. Geri kalan %90'ın Tugay'a kalması onu hiç rahatsız etmedi. Nasıl etsin ki? Tugay her şeyiydi. Gözlerini nefretle oynak stajyer kıza dikip bu kız çıkacak olan yeni kahve için bestelediği müziği sözlere dizdi. Kız 18'lerindeydi. Ne kadar koca memeliydi. Tugay'ın oynak stajyere kayan gözlerini kendinden tutarcasına şarkısını söylerken vücudunu kıvırmaya başladı. Yetmedi, üstündeki bluz fazla gelmiş gibi yaptı. Kulaklığı atıp müziğe devam etmesini işaret ederken üstünü çıkardı. Tugay'la birlikte izlediği pornolardaki fahişeler gibi sütyensiz göğüsleri ince askılı atletin altında bu yavşak stajyerden daha fazla dikkat çekiyor olmalıydı. Sonuçta o adaydı, ülkenin müzik dehası. Kulaklığını yine taktı. Müziği başa aldırıp gırtlağından çıkardığı muhteşem bir sesle girdi notaya ve gözlerini Tugay'dan, sahip olduğu tek erkekten, ilk erkeğinden ayıramadan bir kahve için yapabilecek en güzel müziği yaptı. Ruhunu her notaya katarcasına, stajyer kızdan intikam alırcasına. Petrolyum attığı süt tozunun kahvesiyle birleştiği o paket için yapılan bu müzik öyle popüler olacaktı ki insanlar gönüllü olarak cep telefonu müziği yapacaklardı adanın bestesini. Ülkenin en karlı kahve reklamı böyle doğdu. Her yudumda biraz daha kanserli hücreler olurken iyi müzik dinlemek gibisi yoktu. Müzik bittiğinde çıktı stüdyodan ve dümdüz bakıp herkesin içinde sümsük stajyeri işaret ederek Tugay'a emretti. Gönder bunu. Stüdyonun gördüğü son güzel kız oldu o stajyer. Ada kendini eksik hissettiği kimsenin yanında bir saniye bile durmadı. Durmayacaktı. Durudan sonra dersini iyi almıştı. Ünlendikçe etrafındakilerine hükmetti. Hükmettikçe güçlendiğini hissetti. Kendi hem cinsine acımasızlaşan her kadın gibi kendi bölgesini diğerlerini kovarak korudu. Ölümüne yalnızlaştığını fark etmedi. Etrafında sürekli kendinden daha azını bulundurmak adım adım azaldı. Kendi karanlığına daldı. Hem cinsini tehlike sanan her kadın o karanlıkta yaşardı. 9. Özge. Laiklik karşıtı olanlardan daha kötü bir şey varsa cumhuriyeti ağızlarına sakız etmiş ama anlamını bilmeyenlerdi. Ve yüzlercesi bir araya toplanmış, parmaklarını kıpırdatmadan cumhuriyeti korumanın yolunu partileşerek bulduklarını sanıyorlardı. Ömer'i dışarıda bırakırken büyük spor salonundan toplanan kitleye baktı Özge. Giydikleri kıyafetlerle güzelliklerini ortaya koymak için birbiriyle yarışan yüzlerce kız. kendilerine stüdyo edinebilmek için siyasete atılmaya karar vermiş, birbirleriyle yarışan yüzlerce erkekle tanışmak için toplanmıştı sanki. Dayanışma yoktu, rekabet vardı. Özge köşede herkesin yerine oturmasını bekledi. Herkes oturduktan sonra da merdivenlerin kenarına çöktü. Merdivenlerde oturan tek kişiydi. Bir adaydan çok bir toplantının yapıldığı spor salonunda çalışan bir görevli gibiydi. Herkes kafalarına yüklenen siyasetçi imajına o kadar saplanmıştı ki kadınların döpiyes takımları, erkeklerin takım elbiseleri, Özge'nin giydiği beyaz gömlek üzerine blazer'ı, altındaki kot pantolon ve spor ayakkabısıyla büyük çelişki içerisindeydi. Hizmet etmek için değil, kendilerini önemli hissetmek için sıraya girmiş olan yüzlerce kişi, en önemliyim, belki şimdi değil ama bir gün çok önemli olabiliyorum diyordu etrafa fırlattıkları iddialı tebessümlerle. Görevini küçümseyen herkes gibi ne kadar da zavallıydılar. Bir milletin onurunu korumak için orada bulunduklarının farkında bile olmadan partinin ileri gelen ama aslında ileri gelebilmek için hiçbir gerçek çabada bulunmamış bir grup insanın anlam yüklemeye çalıştıkça anlamsızlaşmış konuşmalarını dinlediler. Nihayet milletvekili aday adaylarının listesi açıklandı. Özge Egele, küçücük, kimsenin tanımadığı bir kelime gibi söylendi geçti. Özge hariç listedeki herkes ise birbiriyle tanışıktı. Kimse onu fark etmedi. Kimsenin önemsemediği, hatta duymadığı, bu ismin her şeyi değiştirebilecek güçte olduğunu kimse bilmiyordu. Toplantı sonuna kadar bekledi. Sonra kendine söylendiği il ve parti başkanının elini sıkmak için sıraya girdi. Sıra kendisine geldiğinde sakince başkanın elini sıktı ve kulağına eğilip Mahmut Konmaz'ın selamını söyledi. Mesaj alınmıştı. Başkan elini daha da bir şekle sıkıp "Sizi şimdiden tebrik ederim küçük hanım. Hayırlı olsun." dedi. Selamlaşmaları bitince Özge gitti. Seçimlerin yapılmasına daha zaman vardı ama geri sayım başlamıştı. 8. bölüm. 3 ay sonra. 1. Doğru. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Ağacın sallanmasını izledi. Her şeyin bir paterni vardı. Hayat sürekli kendini tekrarlardı. Paterni bulmak, hayatı anlamak için her hareketi saymak, hesaplamak gerekti. Sağ, sol. Sağ, sol. Ön ve sağ. Sol, sağ, sol, ön, geri, sağ, daha çok sağ, sol, geri ve ön. Ağacın paterni neydi? Nerede başlıyordu ilk hareketi? Nerede kendini tekrara dönüyordu tüm hareketleri? Hesaplamak lazımdı. Zorlanarak bakışlarını ağaçtan aldı doğru. En zoru da ağaçlardı. Onların hareketlerini hesaplamak, yüzlerce yaprağın senkronizeden uzak sallanmasını da katarsak epey karışıktı. Hiç bölünmese, bölmeseler belki yapabilirdi ama henüz başaramamıştı. Buraya her geldiğinde odaklandı, ay çiçeğine yürüdü. Tarlanın ortasına vardı. Her zaman durduğu yerde durup varoluşu anlamak için yine aynı ay çiçeğine odaklandı. Evren bir mekanizmaydı. Dev bir makinenin içindeydi. Doğru, sürekli çarkların dönmesini, rüzgarın esmesini, mekanizmanın içindeki her parçanın hareket edip başka şeylere dönüşmesini izler olmuştu. İzlemekten, tüm dikkatiyle izlemekten başka çaresi yoktu. Henüz ne işe yaradığını bilmediği bir mekanizmanın içindeydi. Çözmek zorundaydı. Bu mekanizma ne işe yarıyordu? Niye buradaydı? Etrafındaki insanların gürültüleri, anlamı bozan hareketleri, mekanizmayı yavaşlatan halleri olmasa anlamak daha kolaydı. Ama insanlar her yerdeydi. İzlemek istediği bu mekanizmayı kalabalıklar halinde kaplamışlar. Her yerine bulaşmışlardı. Çamur gibi, işleyişi görünmez kılan bir tabaka gibi. Bağırarak sıyrılıyordu onlardan. Burası güzeldi. İşleyişi izlemesini engelleyecek kadar insan yoktu. Hesabını karıştıracak kalabalıklardan uzak, mekanizmanın sanki göbeğindeydi. Ayçiçeğin tanelerini merkezden başlayıp dışa doğru hafif bir eğriyle nasıl da şekillendiğine baktı. Fark etti, ayçiçeği büyümüştü. 651 çekirdeği vardı önce çiçeğin, sonra 813 olmuştu, sonra 912, 1029, 1173 ve şimdi ise 1353. 1353 çekirdekle kendi etrafında dönen bir girdap gibi 137.5 derecelik bir açıyla büyüyordu çiçek. Ferman spirali. Her an büyüyen bu çiçek, güneşten süzülen ışınlar, esen rüzgarın taşıdığı tozlar, toprak, topraktan çıkan tohumlar. Doğru, hiçbir şeyin gereksiz olmadığını anlayacak kadar gözlem yapmış, toplamış, çıkarmış, çarpmış, bölmüş, anlamları hesaplamıştı. Durmaksızın izlenmesi bundandı. Bir sene önce hesapladığı bir parçanın bir sene sonra nasıl da yine ortaya çıktığını, başka bir parçanın çalışmasının nasıl sağladığını fark etmişti. Ve her şeyin birbiriyle bağlantı olduğunu hesaplamıştı. Döngüler içerisinde var olan hayatın paternine odaklanmıştı. Bilge huzurla baktı doğruya. Yine o çiçeğin başındaydı. Ne kadar da sakindi burada. Artık bağırmıyor, atak geçirmiyordu. Anlıyordu onu Bilge. Sıyrılmak istediğinde bağırıyor olmasını anlıyordu. Odaklanmak için yalnız kalması gerektiğini anlıyordu. Her şeydeki matematiği görebilmeyi anlıyordu. Etrafındaki dünyanın hareketine odaklanmış olmasını anlıyordu. Hasat zamanı geldiğinde ne yapacağını düşündü. Bir an elinde sırası gelen harfi okudu. Onur'un önüne sıra L harfindeydi. L dedi Onur hemen. Tekrarladı L. Ve içinde L olan kelimeleri önündeki kitaptan işaretlemeye başladı. Her işaretle birlikte L diyerek 598 sayfalık kitapta epey L vardı. İşaretlenmesi biraz zaman alacaktı. Göz teması kuracak seviyeye gelmelerine daha çok vardı. Ama haftalar önce iletişim bağını tetiklemek için bunun sprey şekilde kullandığı oksitin iş görmüş gibiydi. Onur'un korku eğilimli tepkiselliği azalmış, merakı artmıştı. Oksitosin müzikle tetiklemeye devam edip 2 hafta içinde dokunabileceği bir hayvanla bağlantıya geçmeyi planlıyordu onu. Doğru da hayvan pek işe yaramamıştı ama Onur farklıydı. Denemekte yarar vardı. Bilge yerinden kalkıp tulumbayla uğraşan Ali'nin yanına gitti. Onun dikkatini tahminini yaptığı şeyden alıp kendisine dönmesini bekleyecekti ama henüz yanına varmadan Ali yerden kalkıp Bilge'nin gelişini izledi. Hasat ne zaman dedi Bilge. Hasat zamanı ile ilgili araştırma yapan bir bilim adamı gibiydi. Her bir mahsulünki farklı. Hangisini soruyorsun diye sordu Ali. Aslında hangisini sorduğunu biliyordu ama onu daha fazla konuşturmak istiyordu. Bilge ayçiçeği tarlasının ortasında bulunan doğruya baktı. Ve bir an ve sonra Ali'ye son bir adımla yaklaştı. Konuşacaktı ama Ali tedirginliğini görünce hemen Ağustos sonu Ekim başı dedi. Neyse ki daha vardı ama Bilge şimdiden Ali ile anlaşmalıydı. Karşısındaki kişiden bir şey istemek üzere olmanın ağırlığında ezildi önce. Sırtındaki kamburu iyice hissetti ve hemen dikleşti. Kollarını önünde bağladı. Bu kadar dik dururken göğüslerin aldığı pozisyonu gizlemek gerekirdi ve gözlerini Ali'nin suratından ayırmadan sordu. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Ali, her şeyi isteyebilirsin deyip onu kollarının arasına almak, tertemiz başını koklayıp ince narin vücudunu kendisinkiyle korumak istediğini düşünürken gülümsedi. Kalbi her şey derken ağzı tabi dedi. Bilge laboratuvar sonuçlarını açıklayan bir laborant gibi konuştu. Otizm düzensizliğinde ritüeller önemlidir. Değişiklik yıkım gibi gelebilir. Hep aynı ritüelin içinde kendini evde hisseder. Doğru ve buraya geldiğimizden beri o çiçeğe odaklanıyor. Hasat zamanında o çiçeği bırakabilir misiniz? Sizin koparmanızdansa kendi doğal süreci içinde doğrunun gözlemleyeceği bir şekilde çürümesi doğruya iyi gelecektir. Aksi halde ona açıklayamayabilirim. Neden çiçeğin kopartıldığını? Ali, Bilge'nin kelimeler arasında kaybolmuştu. O konuşurken vücut dilinde hapsolmuş, sadeliğinde kendini bulmuş ve zekasında var olmuştu. Ne dediğini anlamıştı ama hissettiği bu huzurdan sıyrılıp cevap vermesi zaman aldı. Ve yine tabii derken Bilge sakin, küçük, her zamanki hareketiyle teşekkür edercesine selam verdi ve Onur'un yanına doğru ilerledi. Ali ilk defa çıplak düşündü onu arkasından bakarken. Daha önce birçok kez aklına gelen ve uzaklaştırdığı bu düşünce artık o kadar yakındı ki uzaklaştırsa bile araya koyabileceği mesafe kalmamıştı. Çünkü saygısızlık edeceği duygusu da tamamen kalkmıştı. Merak her fikrini kaplamıştı. Ali huzurla baktığında Bilge'ye dokunabilmek için sabırsızlandı. Bir kadını böyle bir saygıyla sevebilmek, böyle bir sevgiyle sarabilmek, böyle tertemiz bir kadına dokunabilmek, çıplaklığının her hücresini kendini tanıtırcasına acele etmeden tenine dokunabilmek, ona kendini hissettirebilmek, Ali daldığı düşünceden sıçrayarak çıktı. Çünkü başıboş bıraktığı tulumbanın pompası duş oraya su atmaya başlamıştı ve Ali ıslanmıştı. Artık sırılsıklamdı, aşıktı. 2. Sokak. Hasan ancak içeri girdiğini anlayabildi. Deniz'in boş konuşmadığını, anlattığı her şey gerçekti. Ve bina bir mucize gibi onlarca çocuğun gönüllü çalışmasıyla temizlenmişti. Kapıda dikilip şaşkınlıkla baktı her köşede çalışmakta olan genç insanlara. Tek bir kuruş almadan hepsi görevdeydi. Bu tembel, hiçbir işe yaramayan ailelerin aldıkları parayla iki birayı bile kaldıramayan çoluk çocuk nasıl olmuştu da böylesine adanmışlardı? Neydi insanı böylesine harekete geçiren, emek vermesi için motive eden? Neydi insanı üretmeye iten? Binanın ortasındaki dev kum tepesini elekten geçirenlerin yanından geçerken sormak istediğine yaptıklarını ama asma kattaki demirlerle uğraşanlar daha fazla dikkatini çekti. Tam seslenecekti ki onlara bu kez binanın en gerisindeki ahşaptan yapılmış havuza benzeyen yapıyı gördü. İçine girmiş çalışanlara baktı, ilerledi. Gözleri denizi ararken aklında onlarca soru oluştu. Kaç kişi vardı diye hesaplamak istedi ama her köşeden birileri vardı. Sayıları 70'ten fazla olmalıydı. Kızlı erkekli adanmışlardı. Dünya ancak kızlı erkekli bir araya gelindiğinde adanılacak bir yerdi. Ellerindeki koca silindiri taşırken yanından geçen 3 çocuğa nihayet seslenebildi. Deniz burada mı? Taşıyanlar değil ama onların arkasında, duvardaki tuğlaların üstünde yarım yamalak kalmış alçıyı hafif hafif kıran, tuğlayı açığa çıkaran kız cevap verdi. Deniz öğretmen arka tarafta. Bir ay önce kulüpte her tarafa kusan kız değil miydi bu diye düşündü Hasan arka tarafa yürürken. Üretmeyen insan nasıl da kayboluyordu. Bu kız da uzun süredir görünmüyordu. Demek gece kulübe gelmek yerine tüm gün burada çalışıyordu. Havuza benzeyen şeyi geçip çalışan çocuklara soracaktı ki gördü. Deniz eğilmiş, parçalara ayırdığı o motorlu bir çarkı ekliyordu. Yanında motordan anladığı belli iki çocuk vardı. Kontağı dikkatle çevirdiler ve motor çalışınca sevindiler. Ne yapıyorsun diye sordu. Deniz bir an kafasını kaldırıp 10 kere davet etmesine rağmen hayatının monotonluğundan hayata olan inancını kaybetmiş Hasan'a gülümseyerek İş dedi. Hasan şaşkınlığını saklayacak iradesi kalmamış biri olarak çöktü Deniz'in yanına, baktı gözlerinin içine. Daha önce, yıllar önce gönüllerini ortaya koyarak çalışmışlardı birlikte. Deniz o bakıştaki hatırlamayı gördü. Elini uzatıp ensesinden tuttu Hasan'ı ve kafasını kendi kafasına dayayıp "Biraz inan be oğlum, az biraz inan. İnsan inanınca insan" dedi. Hasan elini Deniz'in omzuna koydu. İçinde kıvılcımlanan inancı ona gösterircesine sıktı ve özür dilerim diyebildi. O gece Deniz geri döndüğünde onu aniden saç sakal birbirine karışmış karşısında gördüğünde çıldırdığını düşünüp planlarını dinlememişti. Deniz anlattıkça ona acımış, kendi haliyle itip giden bir adamın hayata tutunmak için çabası sanmıştı anlattıklarını, planladıklarını. Yanılmıştı. Özür gerekti. Deniz kalktı ayağa ve elinden tutup Hasan'ı kaldırdı. Çocukluklarından beri yaptığı o hareket omzuna bir tane geçirip "Gel, niye burada olduğunu göstereyim sana" dedi. Ayrım sonu.